Hayat, yaşanmışlardan, yaşananlardan ve yaşanacaklardan ibarettir. Hayata dair ne varsa yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak, hepsi bu programda. Özgür Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Hayatın İçinden programı başlıyor.
Efendim Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayatın İçinden programıyla bir kez daha karşınızdayız. Yaz tatilinin ardından, daha doğrusu yeni yayın döneminde ilk programla karşınızdayız. O yüzden bizde bir heyecan var. Ümit ediyorum sizde de vardır. Yaz tatili hepimiz için güzel geçmiştir diye ümit ediyoruz, değil mi? Yaz her zaman güzeldir zaten. Evet. Adı üzerinde yaz ilkbaharla başlar o serüven. Daha sonra sonbaharda yaprakların düşmesi ve havaların soğumasıyla maalesef biter. Maalesef diyorum, ben kışı çok sevmiyorum. Kışı sevenlere de buradan gücendirmeyeyim istiyorum aynı zamanda. Efendim Özgür Yılmaz bendeniz, mikrofon başında, teknik yapımda Yeter Bacak. Camın hemen arkasından bize gülümsemekte, her ne kadar görmekte zorlanıyor olsam da kendisini selam veriyorum. Teşekkürlerimizi iletiyoruz kendisine. Yepyeni bir konukla ve yepyeni konuları konuşmak üzere bu stüdyoda mikrofonlardayız. Meteorolojinin Sesi Radyosu Kalaba stüdyolarından sesleniyoruz efendim sizlere. Güzel bir gün, havaların henüz soğumadığı, hani biz böyle bir kış girişi yaptık ama henüz o kadar da kışa girmedik. En azından onun güzel yanlarından, kışa girilmemesinin güzel yanlarından bahsetmek de mümkün olabilir. Efendim kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Sibel Orçan. Doğru tanımladım değil mi?
Evet, doğru.
Bir yanlışlık yok. Ama son dönemlerde özellikle sosyal medyada, değil mi, böyle işin psikolojik yanına da girerek özellikle kadınlarımıza, değil mi, doğum sürecinde olan o kritik süreci yaşayan kadınlara da çok büyük oranda terapi niteliğinde destek verecek bir çalışmayla da karşımıza çıktınız. O nedenle bu programı dedim ya, hani acaba önce fizik işine mi girelim, psikolojik işe mi diyelim, bir türlü karar veremedik ama laf lafı açacak zaten.
İkisi öyle. Bir bütün zaten.
Peki Sibel Orçan ne yapıyor şu sıralar? Bahsettiğim yoğunluğun dışında bir yoğunluk var mı?
Evet, şu an kendi kliniğimizdeyiz. Söylemiş olduğunuz gibi kadınlara amacımız hem fiziksel hem de psikolojik yönden yaklaşabilmek. Yani bütüncül tıp bakışı içinde bakabilmek. Çalışmalarım sırasında özellikle kadınları sadece bir rahim yumurtalıktan ibaret fiziksel bir bedeni değil, aynı zamanda bunun altında yatan bilinçaltı prosedürünün de ne kadar aktif işlediğini gördüğüm için bu konuda da meraklarım oldu ve bir takım araştırmalara gittik. Güzel sonuçlar elde ettik. Tedavilerimizin başarı oranını bilinçaltı çalışmalarından sonra çok daha arttığını gördük. O yüzden böyle bir bütüncül bakış açısıyla beraber hastalarımızla çalışmaya devam ediyoruz.
Size göre de her şey beyinde mi bitiyor?
Kesinlikle.
Değil mi? Öyle derler yani. Hani beyin sağlıklı değilse vücuda sağlıklı elektrik ve enerji gönderemez. Dolayısıyla uzuvların da sağlıklı çalışması bu anlamda çok beklenemez zannediyorum. Bu kadın hastalıkları ve doğum sürecinde de çok etkili bir şey.
Ben bütün hastalıkların temelinin bilinçaltında yattığını düşünüyorum. Tabii ki genetik kodlar var ama son zamanlarda epigenetik diye bir kavram var Özgür Bey. Bu çok önemli bir şey. Epigenetik ne demek? Sizin bir genetik yatkınlığınız olabilir ama bunu açığa çıkarıp çıkarmamak tamamen sizin korku, kaygı ve isteklerinizle alakalı. Yani siz istemezseniz atalarınızdan gelen genetik materyal açığa çıkıp herhangi bir hastalığa neden olmayabilir.
Peki şimdi hastalık dedik, bilinçaltı dedik ama doğum oranlarında bir düşüş var diyebilir miyiz?
Normal doğum açısından mı söylüyorsunuz, genel olarak mı?
Genel olarak da değerlendirelim isterseniz. Normal doğum ya da sezaryen adı verilen diğer doğum yöntemlerine de bir bakalım isterseniz.
Tabii artık toplum gitgide biliyorsunuz çocuk sahibi olma sayısını gitgide azalttık. Yani toplumun modernleşmesiyle beraber çiftler çocuk sahibi olurken düşünüyorlar. Çünkü bu çocuğun geleceği var. Doğum süreci var, daha sonra
ekonomik
eğitim
imkanlar.
Tabii ki ekonomik imkanlar var, psikolojik imkanlar var. Düşünme de doğru bir şey aslında. Çünkü eskiden biliyorsunuz biz 6-7 kardeşli bir atalardan geldik. Ama şimdi daha çok 2-3 ortalamada tutturuluyor. Bence de doğru bir yaklaşım aslında bu. Çünkü bu bireylere değer verdiğimiz anlamına geliyor.
Ve işin bir de tabii biz hani sosyal boyutundan bahsediyoruz ama işin bir de fiziksel boyutu var. Değil mi? Yapay beslenmeler, stres yoğunluğu, işte maruz kaldığımız radyoaktif maddeler, değil mi? O ışıklar vesaire, ışınlarda zannediyorum biraz üreme olgusunda olumsuz etkileyen şeyler.
Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bilinçaltı korkularımızla beraber aynı zamanda bu çevresel faktörler de bizim ürememize çok etkin hale geldi. Artı kadının çalışma hayatına geçmesi çok olumlu, çok güzel. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra bir evlenme süreci oluyor. Bu evliliğin oturma süreci 2-3 seneyi buluyor. Bu da kadının tabii ki de yumurtalıkları bu dönemde sayısı azalabiliyor, kalitesi azalabiliyor. Geç evlenmelerde bu çocuk sahibi olmaktaki sayının azalmasına çok katkıda bulunuyor.
Dolayısıyla çocuk da yaparım, kariyer de ifadesi biraz değil mi? Evet. Hızını kesmeye başlamış diyebiliriz. Peki gebelik sürecine gidelim isterseniz. İnsanların daha az çocuk sahibi olması, tabii bunun sosyal ve fiziksel yönlerinden mutlaka bahsettik ama doğum yöntemi konusunda da bir takım tereddütleri beraberinde getiriyor. Özellikle sezaryen doğum konusunda fazladan bir talep var diyebilir miyiz?
Evet, toplumdaki sezaryen oranları arttı gerçekten.
Evet, çünkü korku ve kaygı artınca annelerde normal doğum yöntemi.
Bir de anneler daha az doğurdukları için çok fazla normal doğumun bazen o toplumda gördükleri, duydukları riskli periyoduna girmek istemiyorlar. Ama bize düşen hekimler olarak göre biz normal doğumda sezaryen de gerçekleştirebiliriz. Amacımız tabii ki de normal doğum oranlarını arttırmak. Bu bilinçaltı korkularının kaygılarını temizlemek. Ama aynı zamanda da hastanın nihai hedefimiz annenin ve bebeğin sağlıklı bir şekilde bir araya getirebilmek. Ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. Bu sadece doğumla alakalı değil, bütün hastalıklarla ilgili olumsuz beslenmeyin. Mesela en çok kadın kadını çok etkiliyor. Bu kadın toplantılarında normal doğurmuş olanlarla, sezaryen doğurmuş olanların sohbetlerinde işte ben şöyle normal doğum yaptım, şöyle güzel geçti diyenlerle daha çok muhatap olun. Ya da emzirme süreci yine keza aynı şekilde. Hep diyorum ki bu işi başarıyla tamamlamış olanlarla daha çok muhatap olursak. Çünkü bilinçaltı özellikle 0-6 yaş döneminde çok aktif bir şekilde anne babamız tarafından besleniyor.
Evet.
Ve daha sonra 6 yaş sonrası olan bütün bilgilendirmeler 6 yaş öncesinde bakılıp da biz karar veriyoruz. Bakın tohumlar bilinçaltıdır. Üste gördüğümüz bitki meyvelerin hepsi bilinç gibi düşünebilirsiniz. Ve biz 6 yaş altında ne tohum ektiysek onun meyvesini alıyoruz. Ta ki biz bunu fark edene kadar.
Yani
ama
iyi bir
değişiyor.
Şeyler ektiysek iyi şeyler alıyoruz.
Kesinlikle öyle.
Ama altyapı korkular, kaygılar, sıkıntılar, sorunlarsa maalesef meyveler de sorunlu olarak
evet,
ortaya çıkıyor.
Ama güzel yanı bilinçaltı değişebiliyor. Nasıl değişiyor? Dediğim gibi iyi, güzel, normal doğum yapmışlarla, iyi, güzel emzirmiş, sadece anne sütü vermiş bayanlarla arkadaşlık edersek, konuşursak, bu tarz sohbetlerin içinde olabilirsek de bilinçaltımız temizleniyor.
Sadece kişilere değil, evrene de olumlu mesaj gönderirsek bize yol su elektrik bebek olarak döner mi?
Evet. Ben mesela bu işlere muayenehanecilik süreci benim için gerçekten çok güzel bir dönem oldu. Şu son bir senedir. Ağzımızdan çıkan kelimelerin bu kadar güçlü olduğunun farkında ben de değildim Özgür Bey. O kadar etkili ki hepsi bizim bilinçaltımızda kodlanıyor. Tamam 0-6 yaş dönemi dedik ama bundan sonra da bu bilinçaltı temizleniyor ve revize oluyor. Mesela bilinçaltı çok enteresan şakayı kabul etmiyor. Sen şaka mı yapıyorsun, espri mi yapıyorsun? Hiç farkına varmıyor. Mesela diyorsunuz
her
ki
her şakanın altında da bir gerçek var.
Bilinçaltı
gerçek,
işte o işte. Her şakanın var, altında bir mi? Bilinçaltı var diyebiliriz. Mesela ben hep diyorum ki hastalarıma, danışanlarıma lütfen kelimelerinize çok dikkat edin. Çünkü bu kelimelerin hepsi bir frekansı, bir enerjisi var. Evrensel çekim yasasına göre size bu gelip bulacak. Siz doğumla ilgili kötü anılar yaşamış biriyle tecrübe ederken onların hepsi kodlanıyor aslında. Ve daha sonra nasıl doğuracağınızın kararını siz aslında bilinçaltınızla beraber vermiş oluyorsunuz. Eskiden mesela geleneksel kültürde sezaryen mi olacağım, normal mi doğuracağım diye böyle bir şey yoktu biliyorsunuz. Herkes normal doğuracağım.
Tabii.
Kimsenin kafasında sezaryen diye bir kavram yoktu.
Evet.
O yüzden de normal doğum oranları çok yüksekti.
Kıyaslanmayacak kadar yüksekti.
Kıyaslanmayacak kadar yüksekti.
Ve her şey yolundaydı. O zaman kimse işte şöyle şikayetim var, bu şikayetim var. İşte normal doğum yapmakta evet, şu dezavantajlarım var ya da bu avantajlarım var demiyordu.
Evet.
Seçme şansı olmadığı için de öteki yöntemler tercih
ediyordu. Bilinçaltı tamamen diyordu ki normal doğrulacak, tak bitti. Şalterler atıyordu ve doğum oranlarımız çok yüksekti. Biz her türlü konuşmalarımızda, etrafımızda da öyle. Bakın kötü bir doğum süreci geçirmiş olabiliriz ama diyorum ki ben bir takım sıkıntılar atlattım ama arkadaşınızla paylaşırken lütfen bunu çok dikkatli kelimeler seçin. Seninki öyle olmayabilir filan, tamam mı? Biz bunu direkt çünkü korku kaygının olduğu yerde bilinçaltı direkt açık olup o bilgileri direktman alabiliyor. O yüzden Lütfen hep her şeyle ilgili olumlu düşünmeye, olumlu konuşulan ortamlarda bulunmaya dikkat edin.
Peki yıldızlı soruyu sorayım o halde. Şimdi normal doğum yapmaya çok uygun bir anne adayımız var.
Evet.
Ama kaygıları var fazlaca ve sizden sezaryen doğum konusunda talepte bulunuyor. Siz daha çok sezaryeni mi yönlenirsiniz bu anlamda, yoksa normal doğum yapması konusunda adayı ikna mı etmeye çalışırsınız?
Mümkün olduğunca normal doğuma ikna etmeye çalışırız. O bilinçaltı korku kaygılarınla yapabileceğimiz bir takım yöntemler var. O kaygıları, korkuları temizleyebilecek yöntemler var. Ama bazen şöyle oluyor. Gerçekten hasta artık şalterleri kapatmış oluyor. Özgür Bey diyor ki ben hayır, bir şekilde kesinlikle normal doğum yapamayacağım. Buna inanmış birini zorlarsanız da bu bedene zarar verebiliyorsunuz.
İnanmışlık
çünkü ikna
zaten
olmuş.
Çok...
Evet. Onun ne kadar ikna olduğuna bakmamız gerekiyor. Bazen ufak tefek hani yüzeyer korkular oluyor. Mesela bir takım yöntemler var. Ben bunları çok sık kullanıyorum. Aktif olmayan elinizle yazı yazmak. Bakın bunu kendiniz de deneyin. Herhangi bir konuyla ilgili kendi bilinçaltınıza soru sormak istiyorsanız, sağ elle yazıyorsanız sol elinizle konuşmadan kendinize sorun. Normal doğurmak istiyor musun? Yazmaya başlıyor hasta. Evet ya da hayır. Mesela soruyorum, neden normal doğurmak istemiyorsun? Konuşma diyorum, sadece yaz. Sol eliyle yazmaya başladığı zaman anlatıyor, işte benim annemin şöyle bir zor doğum hikayesi var. Neden böyle düşündüğünü, bilinçle konuştu. Sağ eliyle yazdığınızla sol elinizle yazdığınız şeyler farklı olduğunu görüyorsunuz. Yani bilinçaltı aktif olmayan elle konuşur.
Orada beynin farklı merkezlerinin çalıştırılması da etkili olabilir mi bilinçaltının ortaya çıkmasında?
Aynen öyle. Yani bilinçaltı, yani o içteki çocuk konuşmaya başlıyor sol elle yazı yazmaya başlayınca. Başka bir takım daha teknikler var. Mesela hastaların ve danışanların kendi başlarına uygulayabilecekleri prosedür var. Bu bilinçaltını temizleyici, olumlu düşüncelerin ekilici. Çok etkili bir yöntem daha söyleyeceğim size. Uyku ve uyanıklık hali. Yani tam uyumak üzere olduğunuz an. Rüya görmüyorsunuz. Hafif böyle bir geçme anınız olur ya.
Uykuya geçiş.
Evet. Tam o uykuya geçiş anı, hipnozun olduğu andır. O anda hemen olumlu telkinleri kendinize verebilirsiniz. Ben normal doğurmak istiyorum, ben normal doğurmak istiyorum. Bunu uyumadan önce tekrarlayın. İkinci bir teknik, zihinde canlandırma çok etkilidir. Yine tam uyku uyanıklık halinde, gün içinde de yapabilirsiniz. Normal doğum yaptığınızı, çok güzel bir prosedürden geçtiğinizi ve bebeğinizi sağlıklıca kucağınıza aldığınızı hayal edin diyorum. Çünkü zihin beyninde, gözünde canlandırdığıyla yaşadığını ayırt etmiyor. Onu gerçek zannediyor. Ve bilinçaltı hep şimdiki zamanı baz alıyor. Geçmiş gelecek yok, şimdi var. Ben çok güzel bir normal doğum yapıyorum deyip ondan sonra gözlerinizi kapatıp uyuyun. Bilinciniz, siz uyanıkken açık ama bilinçaltı 7/24 çalışıyor.
Evet, sorular da geliyor bir yandan. Örneğin hamile kalma sürecinde, yani gebe kalma sürecinde annenin psikolojisi, yani psikolojinin kötü olması gebeliği olumsuz etkiler mi ya da gebe kalma sürecini olumsuz etkiler mi diye sorular var.
Tabii ki etkiler. Annenin psikolojisini gebe kalmadan önce, gebelik süresince iyi tutmak zorundayız. Ve burada eşlere düşen çok önemli bir görev var. Benim gördüğüm hatalardan bir tanesi, beyler anne gebe kaldıktan sonra bebeğe değer vermeye başlıyor. Ve kadın da bunu hissediyor. Kadın için en önemli şey değerli ve özel olmaktır. Sen yoksun artık, bebek çok değerli ve özel. Bak bunları ye. Balık ye, tavuk ye, et ye. Neden? Bebeğin için ye. O zaman ne olacak? Bu kadın sizinle inatlaşmaya gider. Yemez. Dediğinizi yapmaz. Ama şöyle derseniz, önce sen, tabii ki bebeğimiz de benim için çok değerli ama önce sen çok değerli ve özelsin, seni düşünüyorum. Ama eşler burada kesinlikle bir art niyet yok. Bebeğe odaklanabiliyorlar. Bebek için ye, yapmaz. Ya da bebek için sigara içme. Sigara içen bayanlarda özellikle, biz gebelikte sigara içilmesini istemiyoruz. Ama sigara içimini elimizde olmadan arttırabiliyoruz. Eşler ne yapıyor? Baskı yapıyor. Sigara içme, sigara içme, bebek için içme değil. Bebek
i̇çme
için
aslında
değil.
Bilinçaltına daha fazla saldırı anlamına geliyor.
Çok güzel söylediniz. Bilinçaltı yine melimalıyı kabul etmez. Mesela siz bir çocuğa suyu dökme dediniz, M'yi M'yi atar, o suyu döker.
Evet.
Sigara içme dediniz, M'yi
bizim
atar, sigara iç.
Bizim oğlan çok yapıyor, oradan biliyorum.
Evet, aynen öyle. Yani, evet. Yani yapma dediğiniz her şeyi yapar. Tam tersi hep çocuklarınız, sizin oğlan kaç yaşındaydı?
5,5-6 yaşındaydı.
Tamam, tam işte çok güzel. Bilinçaltı onu tamamen açık. Melimalı olmayan cümleler. Sen dikkatli bir çocuksun. Bu kadar. Dökmeden ziyade dikkatli bir çocuksun. Sen çok güzel yapıyorsun. Sen çok güzel halledersin. Bu kadar. Dökme, kırma, etme, yapma değil. Sonra da diyoruz ki bak, benim söylediğimin tam tersini sürekli yapıyor. Nedeni biz yapıyoruz aslında. Çocuklar tertemiz bir sayfalar. Ama farkında olmadan kelimelerle yapıyoruz.
Popüler bir satış uzmanınız ya da satış eğitmenini konuk etmiştim. Hocam dedim, işin esprisi neydi dedim. Yani satış yapmak için ne yapmak lazım dedim. Satış yapmak için satış yapmamak lazım dedi. Nasıl yani dedim. Yani bir ürünü tanıtırken bunu almalısın, yapmalısın, bunu almazsan şöyle olur demeyeceksin. O ürünün hayatında sana kazandırabileceği şeyleri direkt ürünün adını vermeden, ürünün işlevini anlatmadan anlatacaksın. Yani onun hayatında onu nasıl doldurduğunu, yer ettiğini anlattığın zaman zaten ürünü satmış oluyorsun otomatikman dediği. Aslında bilinçaltıyla da çok alakalı
şeyler. Tabii tabii. Onlar bunu çok aktif kullanıyorlar pazarlama.
Kuşkusuz. Efendim Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayatın İçinden programında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Sibel Orçan'la sohbetimiz müzik molasının ardından devam edecek. Bilinçin altına girdik mi efendim? Umarım altında kalmayız çünkü hakikaten inanılmaz bir deniz. Biz dakikalar sonra yeniden burada olacağız.
Kırmızı pabuçları duruyor başucunda, başı düşmüş yastığa uyuyor mışıl mışıl. Ebeveyime, ebeveyime, minik minik kolları düşmüş iki yanına, dalmış pembe düşlere dünyalardan habersiz. Ebeveyime, ebeveyime, günlerin getirdiği mutluluk olsun sana, sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim. Günün günden güzel olsun. Ebeveyim, ebeveyim, bebeğiyle alacaklarmış gibi sarılmış elleriyle. Ebeveyime, ebeveyime, günlerin getirdiği mutluluk olsun sana, sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim. Günün günden güzel olsun. Ebeveyim, ebeveyim, ebeveyim, ebeveyim. Ebeveyim, ebeveyim, ebeveyim.
Efendim Hayatın İçinden programında ikinci bölümle karşınızdayız. Bendeniz Özgür Yılmaz, mikrofon başındayım. Operatör Doktor Sibel Orçan'la kadın hastalıklarını, doğum süreçlerini ve elbette onların psikolojik altyapılarını konuşmayı da sürdürüyoruz. Aslında böyle hani işin fizik yanını mı psikolojik yanını mı konuşalım derken bir baktık ki o bilinçaltının dehlizinin içerisinde kaybolup gitmişiz. Gerçekten öyle. Yani kafa istemediği zaman vücudun yapması neredeyse imkansız bir portre var önümüzde. Peki ebeveynlerin çocuk istemelerinde ben bazen kendini mi kandırmaca diyorum bilmiyorum ya da bana mı öyle mi geliyor? Aslında biz istemiyoruz ama işte çocuk kardeş istiyor. Ne dersiniz, bir kardeş yapalım mı gibi bir teklif ya da gayret. Siz tabii terapi süreçlerini de yönetiyorsunuz. Evet. Çokça karşılaştığınız bir soru zannediyorum ya da bir talep.
Evet evet, talep. Şimdi öncelikle çocuk istiyor diye tek başına yeterli değil ikinci bir çocuğu yapmak. Çocuk tabii ki de ister bir kardeşinin olması. Kardeş bir çocuğun hayatında çok da önemli bir parametredir. Çünkü ilk paylaşmayı, ilk kavga etmeyi, bir şeyin mücadelesini, ilişkiyi ve eş dengesini, yani ikili ilişkilerdeki dengeyi kardeşiyle beraber öğrenecektir.
Özlemek, ihtiyaç duymak, paylaşmak gibi çok önemli insani değerler.
Bazen sevecekler, bazen kavga edecekler. Bakın kavgaları çok hoştur kardeşlerin. Ortak bir uzlaşı içine bir sonuç çıkaracaklar. Daha sonraki de ilişki kalıplarını bunun üzerine gerçekleştirecekler. Biz istiyoruz gerçekten kardeşi olsun bir çocuğun ama ebeveynler şimdi küçük bir çocuğun sırtına da böyle bir yük, senin için kardeş yaptık. Bakın bütün sorumluluğu ona atmış olduk. Küçücük bir çocuk 5 yaşında, 4 yaşında işte senin için kardeş yaptık. Bunun sorumluluğu sana ait. Buna işte başına fiziksel, psikolojik ne gelirse bunun mesulü sensin gibi oluyor. Değil.
Bazen
kişi kendi
anne babalar
için
kızdığımızda
yapacak.
Da bunu çocuğa seslendirerek söylüyoruz.
Evet,
o da
evet,
tehlikeli
evet,
bir
evet,
şey yani.
Kesinlikle
değil
öyle.
Mi? Çocuk sanki o sorumluluğu yüklenmek zorundaymış gibi. Yani sen olmasaydın hayatta biz kardeş düşünmezdik, çocuk düşünmezdik. Onu küçük yaştaki çocuk nasıl algılasın değil mi?
Benim suçum gibi algılar.
Tabii.
Annem bu kadar sorumluluğun, babam bu kadar sorumluluğun altına benim yüzümden atıldı gibi algılar. Evet biz istedik kardeş, anne baba olarak istedik. Sen de istedin, bu üçümüzün ortak kararı gibi paylaşılması doğru olarak söylüyorum. Yoksa ben bak hiç istemiyordum, al senin için kardeş yaptım değil. Küçük bir çocuğun omuzlarına bunu yüklemek çok doğru olmadığını düşünüyorum.
Bu konuyla ilgili sizinle konuştuğumuzda güzel bir örnek vermiştiniz. Sizin kardeşiniz nerede diye ben söylemiştim. Birisi yurt dışında, birisi işte Mersin'de, biri Ordu'da diye. Bak gördünüz mü, dört kardeşsiniz. Birbirinizle iletişiminiz çok az düzeyde. Demek ki ille de kardeş olsun diye çocuk yaptığınızda belki ileride kardeşler bir arada olmayacak. Dolayısıyla önce anne ve baba kendisi için değil mi? O evlilik için, o evliliğin kalitesi adına belki bir çocuk sahibi olmalılar. Ondan sonra iyi bir çocuk ve tabii ki abi ise değil mi?
Bazısı da diyor ki bir eşim için yaptım. Senin için. Eşim istedi, ben istemiyorum. Böyle bir şey de yok. Önce kişi birey kendi isteyecek. Sonra eşiyle beraber ortak bir karar alınacak ve bu gebelik süreci, doğum süreci tamamlanacak.
Tam bu süreçten bahsettik. Eşlerin tabii özellikle hamilelik sürecinde eşe vereceği önem, değer değil mi, göstereceği ilgi de son derece önemli. Buradan o zaman beylere sosyal mesajları bol miktarda iletmek
evet,
lazım.
Evet, kadınlar değerli ve özel olmak ister. Eğer rahat etmek istiyorsanız, hani hep diyorlar ya hocam gebelikten sonra stresi arttı, işte daha işte hırçın olabiliyor, öfkeli olabiliyor bayanlar. Bunun tek nedeni var, kadın değerli ve özel hissedemiyordur. Evet. Buna dikkat ederlerse ben diyorum ki 3 Newton'la hayatınızı çok rahatlatabilirsiniz. 3 Newton'luk değerli. Eğer 3 Newton göstermezseniz 30 Newton size elinizde kalacaktır.
Geri dönecek.
Evet, geri dönecektir.
O kesin. Cinsiyet ayrımı kavramı bazı ailelerde belirgin olarak maalesef diyorum çıkıyor. Özellikle işte erkek çocuk varsa mutlaka bir kız olsun. Yok Çin takvimine bakalım, yok işte öbür hocaya gidelim. Karşılaşıyorsunuz bunlarla. Yani ne yapmak lazım? Hani bıraktık çocukları, ebeveynlere de bir terapi gerekiyor zannediyorum.
Bakın bilinçaltı çok önemli bizim için. Şimdi bizim bir takım kültürel kodlarımız var. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunun için üniversite mezunu olmak, işte yüksek lisans yapmak, doktor olmak falan hiç alakası yok. Çocuk sahibi olduğunuz zaman hiç farkında olmadan bazı şeyleri yaptığınızı, otomatizasyona bağladığınızı görüyorsunuz. Bunu zaten çocuklardan da geri bildirim geliyor. Bana aileler diyor ki hocam işte bu kız, bu erkek çok kıskanç. Bakın çocuklar siz bir hata yapmadığınız sürece kıskançlık yapmazlar. Emin olun kıskançlık diye bir huy yok. Ebeveyn bir hata yapıyordur. Mesela ne oluyor? Hiç farkında değilsiniz. Bulaşık makinesine tabak konacak. Oğlan çocuğunun tabağını siz koyuyorsunuz. Adı da diyorsunuz ki işte küçük olduğu için ben koydum. Ama kızım sen 7-8 yaşındasın. Sen kendi tabağını koyabilirsin. Farkında değilsiniz, bilinçaltınız size yapılanı yapıyor. Çünkü neden? Anneniz babanızın tabağını koymuş.
Size öyle davranmış.
Aynen.
Siz de aynısını
çocuklarınıza otomatizasyonu yaparsınız. Hiç farkında bile olmadan yaparsınız. O yüzden çocuklarınıza kıskanç demeden önce lütfen bir geriye dönüp kendinizi değerlendirin diyorum ben çiftlere.
Ve tabii farkında olmadan çocuklar arasında bir ayrım da ortaya koymuş oluyoruz. Yani ebeveyn bunu fark etmeden yapıyor ama çocuk bir süre sonra bunun bilincine varmaya başlıyor.
Çocuklar her şeyin farkında. Çocuk bir kıskançlık yapıyorsa bu sizlerin yaptığı bir otomatizasyona bağlı. Kesinlikle bir art niyet yok. Hatalı davranış yüzündendir.
Evet.
Çocuklar tertemiz.
Biraz da onların dünyasını sanki biz kirletiyoruz gibi geliyor.
Kesinlikle yani tertemiz biz. Ama lazım. Şöyle biz de kirlendik. Farkında olmadan yapıyoruz. Bize de yapıldı aynıları ama bunu fark edip bu zinciri kırabilirsek hem kendimizi kurtaracağız, çocukları kurtaracağız ve bundan sonra gelecek nesilleri kurtarmış
evet.
olacağız.
Gelen sorularda ağırlıklı olarak artık kadınların daha geç yaşta evlendiği
evet.
gerek Hı-hı. ekonomik gerekse de sosyal nedenlerle Hı-hı. dolayısıyla doğum oranlarının biraz da buna bağlı olarak azalıp azalmadığı yönünde zaten buna biraz önce açıklık getirmiştik aşağı yukarı.
Evet.
Peki belli bir yaştan sonra doğurganlığı Hı-hı. arttırmak için neler yapmak lazım? Değil mi? Kritik bir soru.
Şimdi yaş gerçekten önemli. En önemli faktör bu. O yüzden olabildiğince işte kadınların okuması çok güzel, çok teşvik edeceğimiz bir şey ama okurken bir yandan da bu işin yumurtalıklarımızın azaldığını, fonksiyonların azaldığını farkında olmamız lazım. Çünkü ne oluyor? Yumurtalık rezervi azalıyor. Hasta 35 yaşından sonra bir anda telaşlanmaya başlıyor. Şimdi ne yapacağız? Korku ve telaş bizim süreci çok baskılayan bir etken.
Orada şu da devreye giriyor değil mi Sibel Hanım? Yani şimdi geç evlenildi, doğurganlık yaşı artık sınırlı bir zaman var önümüzde ama bir yandan da evliliği tam oturtamamışız.
Evet.
İki seçenek var. Ya bir an önce bir çocuk sahibi olup o kritik süreci o şekilde aşacağız ki bu sefer de evlilik eğer oturmadıysa olan çocuğa olma ihtimali var değil mi?
Evet.
Yani çiftler eğer uyum içinde değilse olası bir boşanmada çocuğun hayatının daha da sıkıntıya girmesi gibi bir olasılık.
Tabii. Yani bu farklı bir konu ama hep diyorum ben evliliği kurtarmak için çocuk yapılmaz. Bir evlilik kurtarılacaksa yapılacak olan çocukla beraber daha kötüye gider. Önce evliliğe bir sağlam adım atılmalı. Ondan sonra çocuk sahibi olmalı. Bu süreçte de ben diyorum ki kadınlar özellikle ertelemeyin. İş ve eğitim ilişki süreciyle beraber götürülebilecek bir prosedür.
İnsan aslında istedikten sonra hepsine
her
de şey yetişebilir.
Her şey yetişebiliriz.
Evet, buna
kadın her şey yetişir.
Kadın isterse var.
Kadın isterse kesinlikle.
Değil mi? Doğru. Peki yaygın kadın hastalıklarına baktığımız zaman özellikle doğurganlığı engelleyen hastalıkları değerlendirirsek ilk sıralarda neleri görüyoruz?
Mesela yumurtlama bozuklukları. Eğer düzensiz adet varsa bir kadın ayda bir kez adet görüyorsa bu bizim için çok önemli. Bu düzenli yumurtladığı anlamına gelir. Göremiyorsa mutlaka bir hekim kontrolünden geçmesi lazım. Ya da yine kanamalı hastalıklar. Düzensiz kanamaları varsa miyom olabilir, altta yatan bir çikolata kisti olabilir, polip olabilir, başka türlü bir patoloji olabilir. Bunlar varsa mutlaka bir kadın doğum kontrolünden geçmeli. Yoksa bile yılda bir kere jinekolojik muayene bütün bayanlara öneriyoruz.
Evet. Peki son dönemlerde tabii hani yaşın gecikmesinden, doğurganlık oranının azalmasından bahsedince tabii aşılama yöntemi ve hani tüp bebek yöntemi daha eski bir yöntem olduğu için zannediyorum. Daha çok bilinen ve tercih edilen bir yöntem. Aşılama mı tüp bebek mi sorusuna nasıl yanıt bulunur?
Şimdi öncelikli olarak hastanın değerlendirmesini yapıyoruz. Erkekteki sperm faktörüne baktık, normal. Kadının çocuk sahibi olmasına engel olabilecek etkenleri tarıyoruz. Bu rahimle alakalı olabilir, yumurtlamayla alakalı bir problem, tüplerde bir tıkanıklık olabilir. Bunlara bakıyoruz. Ben kendi klinik deneyimimde aşılamaya gideceğimiz hastalarda ben genelde normal hasta seçiyorum. Normal hasta ne demek doktorum diyeceksiniz. Bize gelen çiftlerde çocuk sahibi olmakta sıkıntı yaşayanların %30'unu açıklanamayan infertilite, açıklanamayan kısırlık yani her şeyin normal olduğu grupta aşılamayı denemek lazım. Herhangi bir bozukluk, herhangi bir spermlerle ilgili bir anomali varsa tüp bebeğe geçilebilir. Yani hekim arkadaşlar farklı yaklaşımları var ama ben diyorum ki aşılama yapılacaksa nedeni açıklanamayan grupta tercih etmemiz lazım. Çünkü tüp bebekte bakın yumurtayı alıyoruz, spermi alıyoruz, dışarıda birleştiriyoruz. Belirli bir periyot sonrasında hastanın ana rahmine bunu koyuyoruz ve tüp bebek başarı oranları şu an Türkiye'deki merkezlerde %45-50. Bunda bile %45-50.
Ülke olarak iyi durumda mıyız? Yani öyle diyebilir miyiz?
İyi durumdayız ama %100 değil Özgür Bey. Düşünün, sağlıklı yumurta spermi aldık, birleştirdik. Rahmede biz enjekte ettik, koyduk yani. Ama %100 değil. Çünkü
ama
%100 neden?
Zaten normal yolla gebelikte de yok. Yani kadın son derece sağlam, yumurtlaması, yumurta sayıları vesaire, erkek de sağlam ama yıllardır hiç çocuğun olmaması gibi bir durumla da karşılaşılıyor.
Evet, işte neden? Bu %30'luk grup, size programın birinci periyodunda konuştuğumuz en önemli neden işte bilinçaltı. Bu çiftler neden çocuk sahibi olamıyorlar? Bilinçaltı. Çünkü bildiğimiz bir sürü mekanizma var. Bu bebeği rahim neden kabul etmiyor acaba? Rahimin bebeği kabul edebilmesi için bir sürü kimyasal, işte organik, fiziksel reaksiyonlar oluyor. Bu rahim bu yumurtayı, her şey yolunda olmasına rağmen bu bebeği neden kabul etmiyor? İşte bunlarda da psikolog arkadaşlarımızdan destek alıp mutlaka bilinçaltı çalışmaları yapmak lazım. Aşılama öncesi ya da tüp bebek öncesinde.
Evet. Şimdi tabii hep doğumdan, doğum durumundan bahsettik ama hiç çocuğu olmayanların da evlat edinmesi süreci var. Mesela onun da psikolojik yanına biraz bakabiliriz diye düşünüyorum. Zordur aslında. Hani kolay değildir ama hani çok kolay işte ne yapıyoruz? Bir takım hayvanlar edinebiliyoruz değil mi? Evimizde besliyoruz. Hatta bir süre sonra onlar evin bir bireyi gibi oluyor. Evet. Ama niye insana yaklaşırken bu kadar rahat yaklaşamıyoruz? Ne dersiniz? Siz nasıl yorumlarsınız?
Sorumluluk duygusu. Şimdi hayvanı alıyoruz, tamam, çok güzel bir bağlanma oluyor mu? Hayvanın da bir yaşam periyodu var. Bir insan öyle değil. Yani insan sorumluluğu çok daha farklı. Evlat edinmeden önce bu sorumluluğu alınabilecek mi, ona bakmak lazım. Ha, benim şahsi fikrimi sorarsanız emek verdiğiniz şey sizin evladınızdır. Tamam, genetik bağ bir şeydir ama asıl önemli olan sevgi bağıdır. Arada o evlat edindiğiniz bebekle sevgi bağı kurulduktan sonra o zaten sizin bebeğinizdir. Genetik materyalin bence bu noktada çok da bir anlamı yok.
Hani doğuran mı büyüten mi diye.
Kesinlikle öyle.
Karşımıza çıkan
evet.
Soru değil
emek
mi?
Emek verendir.
Emek veren.
Emek veren kimse sizin anneniz babanız odur. Bizi anne babamızı anne baba yapan nedir? Hasta olduğumuzda gece kalkıp annemiz bize bakmıştır. İşte emek vermiştir, fedakarlık yapmıştır, sorumluluğunu almıştır falan filan. Bunlardır anne baba yapan. Yani evlatlık sürecine de bence böyle bakmak lazım.
Bir de hamilelik sürecinde tabii kontroller değil mi? Biz hani işin sosyal yönünü, biraz da psikolojik yönünü değerlendirdik ama işin bir de fizik yönü var. Yani hamile kadınların o süreçte her zamankinden daha dikkatli olması gereken konular, işte zararlı maddelerin, alkol, sigara gibi maddelerin tüketilmemesi başta. Ama bunun dışında da ne yapmak lazım? Mesela hamilelerde çok yaygın bilinen yanlışlardan bir tanesi spor yapmayacaksın. Niye, spor tehlikelidir, işte ani bir hareket
değil,
yaparsın
var.
Şöyle. Halbuki bu işin egzersizleri vesaire var değil
evet.
mi? İsterseniz biraz
evet.
onlardan da bahsedelim.
Şimdi gebelikte bir takım normal fizyolojik değişiklikler oluyor. Ama gebeliği de normal bir periyod olarak algılamak lazım. Hani sen gebesin artık, böyle sanki hastalıklısın gibi, hiçbir şey yapmayacaksın, yemeyeceksin, içmeyeceksin, spor yapmayacaksın değil. Hasta eğer gebe doğumdan önce aktif spor yapıyorsa normal spor antrenmanlarına devam edebilir. Yapmıyorsa 12. haftadan sonra başlamasını tavsiye ediyoruz. Ve bizim en büyük handikapımız da şu Özgür Bey. Sakatlanırsa kullanabileceğimiz ilaç sayısı elimizde az. Yani gebelikte kullanılabilen ilaçlar belli. O yüzden spor yaparken ağır sporlar değil ama daha çok yüzme, yürüyüş, işte gebe pilatesi, gebe yogası gibi sporlar tavsiye ediyoruz. Doğuma da çok yardımcı. Normal doğumda da bize çok faydası oluyor. Artı annenin psikolojisi açısından, annenin fiziksel değişiklikleri açısından da çok faydalı bir süreç. Ben gebelere beslenme önerisi olarak da hep diyorum ki mevsim sebze meyvelerini ve toprakta yetişeni yiyin. Mümkünse işlem görmemiş.
Aynı yani şu organik diye
popüler tabirle bahsettiğimiz şeyler.
Sorulardan bir tanesi de şu şekilde: doğum sırasında ameliyathane ortamının yeterince iyi olması, steril olması ya da olmaması doğum sürecini ya da annenin psikolojisini nasıl etkiler diye bir soru. Annelerin çok etkilendiği aşikar da doğuma nasıl etkisi olabilir?
Şimdi doğum odası gerçekten önemli. Çok fazla kesici, delici aletlerin biz hastaların görmesini istemiyoruz. Hani hastanın zaten doğumla alakalı kaygıları, korkuları olabiliyor. Bunlar daha da arttırabilir. Fiziki ortama dikkat ediyoruz. Biz mutlaka hastalarımızı doğumdan önce doğuracağı odayı, nereyi süslemek istiyorsun? Çünkü zihinde canlandırma dedik ya, nerede normal doğum yapacaksın sen? Sen o odayı zihninde canlandırman lazım. Biz hastalarımızı mutlaka gezmeleriyle ilgili teşvik ediyoruz doğum öncesinde. Çünkü hasta ilk doğru doğmaz o odayla karşılaşmasın. O odanın ışığı nasıl? Nasıl doğuracağını.
Çekmemesi
evet
lazım,
evet yabancı
mi?
Bir de dedik ya, uyumadan önce zihinde normal doğumu canlandıracaksın. O odada nasıl doğuracağını canlandıracak ya da bebek süsünü nereye asacağını kafasında planlayacak. Çünkü biliyorsunuz ki tıpta kadın doğum diğer branşlardan farkımız ve güzelliğimiz diyorum ben. hastalık değil, iyi bir haber verdiğimiz belki de tek branş. Değil mi? Bir doğum, bir değerli, bir özel hissetme periyodu var. Doğum odası önemli mi? Bence çok önemli. Kadınlar artık az doğum yapıyoruz. Bir kere, iki kere, hadi maksimum üç olduk. Değil mi?
Evet.
Çoğumuz. O yüzden kendini iyi hissedeceği, o özel anı yaşayabileceği odayı da gezip bakması ve ona en iyi koşullarda doğum yaptırmamız lazım. Hemşire arkadaşların görevi çok önemli. Ben bütün hemşire arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreçte o ilk bir iki gün doğum sonrası süreç bizim için çok önemli. Hastalarımla çok ilgileniyorlar. Çok güzel bakım veriyorlar. Hasta bir şefkat merhameti alacak ki kendi de onu bebeğine aktarabilecek. O yüzden sağlık personelinin psikolojisi düzgün olacak. Hastaya öyle davranacak. Bakın, zincirleme bir ilişki.
Aslında empati yapmak
evet.
Sorunu çözüyor değil mi? Yani
evet.
Sağlık çalışan arkadaşlarımızın da kendilerinin de o pozisyonda olabileceği, orada o hastanede olabileceği, görebilecekleri ilginin ya da verilecek hizmetin kalitesinin yüksek olmasının onların sağlığını ya da doğacak bebeğin sağlığını ne derece olumlu etkileyeceğini düşünmesi bence sorunu çok daha kökten çözer. Programı kapatırken var mı eklemek istediğiniz diye
ben çok teşekkür ederim. Çok
istiyorum.
Güzel
ben çok
geçti. Aklımızdakileri konuştuk.
Laf lafı açtı
evet.
Zaten. Biz daha önce de bir program yapmıştık yıllar evvel değil mi? TRT'de
yapmıştık.
Başka vesileyle ama o zaman işin daha çok fizik boyutunu konuşmuştuk. Ne güzel bu sefer üzerine eklediğiniz bir hani bilezik derler ya bir bilezik daha takmış oldunuz. Bunu da değerlendirmiş olduk bu programda. Efendim Hayatın İçinden programında bendeniz Özgür Yılmaz. Yeter Bacak'la birlikte hazırladık bu programı. Sizlere hoşça kalın diyoruz. Sadece ben demiyorum. Efendim kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Sibel Orçan da öyle diyor. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Belki başka zamanlar başka vesilelerle başka şeyleri de konuşmak üzere.
İnşallah.
Bu radyo programında ya da bu frekansta buluşabiliriz diye temenni ediyorum. Önümüzdeki haftada saatler cumartesi günü yine 18.20'yi tekrar aynı gece 00.20'yi gösterdiğinde bizler bu frekansta olmayı planlıyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Hayat yaşanmışlardan, yaşananlardan ve yaşanacaklardan ibarettir. Özgür Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu hayata dair yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan ne varsa paylaşılan Hayatın İçinden programı sona erdi.